Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu hafta ikisi bir yok. Erdi ile beraber sizler için son bir haftadaki teknoloji gelişmelerini değerlendireceğiz. Bölüm sunucu canavarındaki arkadaşlar Gamescom'la meşguller. Artık gelecek haftadan itibaren diyeceğim ama gelecek hafta ben Amerika'da olacağım bir etkinlik için. Artık 1,5 hafta sonra ya da 2 hafta sonra ikisi birle karşınızda olacağız.
Hayırlısı diyelim. Ya, hayat evet. Her gün değişiyor. Umarız öyle olur.
Evet, inşallah bakalım. Teknoloji haberlerini AMD tarafında bir haberle başlıyoruz. Quantum projesini biliyorsunuz. Burada sizlerle beraber değerlendirmiştik. Erdi de videoda anlatmıştı genel olarak AMD etkinliğinden. Neydi bu proje? AMD oturma odamıza girecek. Oldukça güzel bir tasarıma sahip. Ultra yüksek performanslı bir makine hazırlayacağını duyurmuştu. Ne vardı bunun içinde? FuriX 2 vardı. Yani FuriX'in iki katı gücünde bir GPU vardı. Intel işlemci olabilir, AMD işlemci olabilir. Bunlar konuşulur ama asıl buradaki önemli konu ne? Sonbahar aylarında beklenen sistem. Ne yazık ki sonbaharda gelmeyecek gibi görünüyor çünkü AMD içinden bile üst düzey yöneticiler bu projenin gerçekleşmeyebileceği hakkında konuşmaya başladılar.
Evet, şimdi hani eri doğruya doğru bunu söyleyen Richard Hadi isimli AMD'nin baş oyun bilimcisi. Şu an buna üretime çok yakın değiliz diyorum. Bu tam anlamıyla projenin rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Öyle zannediyorum ki AMD tarafı biraz da OEM üreticilerin, iş ortaklarının bu projeye sahiplenmesini bekliyor. Çünkü AMD'nin doğrudan doğruya bu bilgisayarı üretip piyasaya sunması da çok mantıklı görünmüyor.
Bana da açıkçası öyle gelmişlerdi.
Yani bu hani mesela nedir? Nvidia Shield tablet yaptı. Daha sonra bir baktık. EVJ de aynı tableti piyasaya sürmüş kendi markası altında. AMD dedi ki bakın benim tasarımım bu. Gelin bu tasarıma sahipliğiniz Safir markası altında, PowerColor markası altında piyasaya sürelim. Öyle zannediyorum ki şu an zaten PC pazarında bir durgunluk var. Minik sistemlerde, yüksek maliyetli sistemler kaldı ki bu büyük sistemlerin de en performanslarından performansına rakip olabilecek bir sistem. Biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Rafa kalkabilir mi? Kalkabilir. Ama bu yorumlardan çıkarak proje tamamıyla iptal oldu demek yanlış. Kesin olmamakla birlikte benim görüşüm AMD şu anda biraz talep bekliyor gibi görünüyor.
Ben de öyle düşünüyorum. Gerçi PC sektörüne baktığımızda talep gelmeyebilir de. Çünkü ben fiyatının da yüksek olacağı görüşündeyim. FuriX 2 zaten kaç lira olacak herhalde.
Burada belki dediğinde haklısın. Belki bir ihtimal olarak AMD yeni jenerasyon işlemcileriyle bu sistemi piyasaya sürmek de istiyor olabilir. Hani talebi gördüler. Herkes vay canına süper sistem olmuş dedi ama o sistemi şu an piyasaya sürmek istesen kendi işlemcinde darboğaz yaratma ihtimali var. Intel tarafı ağır basar. Belki de talebi gördüler. Üretim sürecini bekliyorlar ve Zen mimarili yeni işlemcilerle 2016'da piyasaya sürerler.
Ama inşallah piyasaya sürerler, biz de test etme şansı buluruz diyoruz. Çünkü oturma odasında böylesi güçlü bir makine gerçekten etkileyici.
Hem de şık, güzel ve minik bir sistem.
Gerçekten çok güzel. Şimdi bellek tarafındaki bir gelişmeyle devam ediyoruz. Yalnız bu gelişme biraz kötü bir gelişme. Çünkü Samsung'un RAM üretiminde kısıntıya gitmesi ve bu yüzden de bellek fiyatlarının artması gündemde. Ve artarsa da hepimiz için kötü olacak. Zaten dolar kuru karşısında Türk lirasıyla bellek almak şu anda el yakar duruma geldi. Aynen. Bir de biraz daha üstüne binerse erdi kimse bellek alamayacak.
Ya kimse bellek alamayacak. Zaten daralan bir bilgisayar piyasasından bahsediyoruz. Bellek fiyatlarının da artması globalde. Tamam, bizi kur bizde ayrı bir önem arz ediyor ama dünyada da fiyatların artması hoş karşılanmayacaktır. Samsung diyor ki Note 5 geliyor, S6 Edge Plus geliyor, iPhone 6S geliyor, iPhone 7 artık ismi ne olursa yeni telefonlar yolda. Ben diyor zaten milyonlarca satacak bir sürü cihaz varken garanti olan ben üretim bantlarımın çok büyük bir kısmını bunlara artık alok edeceğim, ayıracağım. Dolayısıyla ana sistem DRAM üretiminde yavaşlamaya gidiyorum. Umarım öyle olmaz ya da umarım rakipler buna hazırlıklıdır ve üretimin doğacak o boşluğu kapatabilecek üretim yapabilirler. Çünkü Windows 10'la beraber ve yeni platformlarla birlikte işte Intel Skyline 2 duyurdu. Piyasada bir hareketlenme bekleniyor. Şimdi bir taraftan RAM fiyatlarının artması demek. Kaldı ki Samsung'a bakıldığında dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Çok büyük bir müşteri kitlesi, milyonlarca satış yapıyor. Ciddi bir piyasada çıktığı doğabilir. Umarız böyle olmaz ya da bir sektörün B planı vardır. Çünkü fiyatların artması zaten kötü gidişli olan genel PC piyasasında, en azından masaüstü bilgisayar piyasasında çok da olumlu yansımaz.
Evet, hepimizi etkiler gerçekten. Ama DRAM bellek fiyatları da gerçekten değişkenler. Aynı dolar kuru gibi. Bazen yükseldiklerini görürüz, bazen düştüklerini görürüz. Üretime bağlı olarak değişim gösterebiliyor ama mobil cihazların PC sektörünü nasıl etkileyebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Gelecekte belki de bunun etkilerini daha fazla hissediyor olacağız.
Son olarak hani Samsung'un yerine kim gelebilir? SK Hynix var. Yine Güney Kore merkezli bir şirket. Onlar belki alabilir. Micron var mesela. Yine Intel'le birlikte de çok yakın çalışıyorlar.
Tabii boş üretim hattı varsa o da.
Tabii onlar da çünkü yoğun çalışıyor. Yani bugün RAM dediğimiz olay bütün cihazlarla karşı. Koluna taktığın akıllı saatten bilgisayarımıza, şey kullandığımız akıllı televizyona kadar her şey de var. Umarım fiyatlar yükselmez çünkü dediğim gibi zaten bilgisayar piyasasında bir hareketlenme olsun istiyoruz. Bir de buradan sektöre uğrarsak sonuç çok daha olumlu olmayabilir.
Evet. Bir sonraki haberimiz enteresan. Şimdi hayvanların bazı bilimsel deneylerde kullanıldığını biliyoruz ama hayatımızı gerçekten oldukça fazla etkileyen bir teknolojik gelişmede maymunların temel alınması beni çok şaşırttı. Nedir bu teknolojik gelişme? Windows 95'teki başlat butonu aslında ilk olarak maymunların kolay anlayabileceği bir sistemden geliştirilerek getirilmiş. Maymunlar anladıysa insanlar harbi daha kolay anlarlar diye düşünmüşler. Ve şu anda kullandığımız başlat menüsü Windows 8'de giden, daha sonrasında insanların istekleri üzerine tekrar geri gelen başlat butonu oluşturulmuş. Çok enteresan, Windows 3.1 ile başlıyor macera. Windows 3.1 kullanılmayacak kadar değişik bir, kötü bir tasarıma sahip, zor bir tasarıma sahip.
Yani çok iyi eğitim almış, çok zeki insanların kullanma noktasına sıkıntı çekmesi, sıkıntı yaşamasıyla aslında başlayan bir serüven. Vakti zamanında işte Microsoft'un bu konularda araştırma yapmak üzere aldığı bir mühendisin. Deni Oran, yanlış hatırlamıyorsam galiba. Onun yaptığı çalışmalar sonucunda. Mantık aslında senin dediğin gibi. Yani üzerine koyabileceğimiz bir yorum yok. Maymunlar kullanabilirse insanlar kesin kullanır. Hani belki de orada Darwin teorisinden de yola çıkmış olabilir. Zaten hani en ilkel versiyon bunu kullanabilirse daha gelişmiş bir revizyon bunu kullanabilir düşüncesiyle bir ilişki de kurmuş olabilir.
Şimdi ilk başta başlat değilmiş ismi. Sistemmiş. Sistem olunca da insanlar tıklamak istemiyorlarmış. Evet. Sonra başlata çevirmişler. Ama burada benim ilgimi çeken şey bu haberde ne oldu biliyor musun Erdi? Windows 3.1 kullanılmıyor dendiğinde, çok zor dendiğinde Microsoft'taki üst düzey yetkililer bunlar langalak diyormuş ya. Budala diyormuş yani. O yüzden kullanamıyorlar.
Buradan aklıma Steve Jobs'un sözü geldi. İnsanlar, bizim telefonumuz çalışıyor. İnsanlar nasıl tutmayı, tutması gerektiğini bilmiyorlar tarzında. Demek ki Amerikalı şirketlerde bu tür şeyler olabiliyor. Ama sonucuna bakıldığı zaman bir takım testler yapılıyor. Sonucuna özellikle kullanıcı arayüzü söz konusu olduğu zaman, o user interface dediğimiz yazıntı arayüzü söz konusu olduğu zaman acayip şekilde arka planda çalışmalar var. Örneğin Intel'e bakıyorsun, antropolojist var mesela. Apple'a bakıyorsun, şiir yazan şair var şeyde. Çünkü insanları duygusal olarak da yakalamak gerekiyor. Tabii ki buradaki amaç fonksiyonellik seviyesinde en basit insan bunu kullanabilir mi, kullanamaz mı algılaması yapmak. Ama çalışmaları sonuç vermiş olacak gibi Windows 95 tüm dünyanın kabul ettiği bir arayüz oldu.
Öyle gerçekten.
Kaldı ki işte bu şempanze çalışmasını yapan mühendisin Windows 10'la ilgili bir eleştirisi var. Ben diyor kısmen hayal kırıklığına uğradım diyor. Microsoft gibi bir şirketin biraz daha fazla yenilik yapması gerekiyor. Sonra ben bunu okuyunca geriye dönüp bir düşündüm. Şimdi Windows 95'teki başlat menüsü, ya biz başlat menüsünü 95'te gördük ama Windows 10'daki başlat menüsü aslında bizim Windows XP'de gördüğümüz başlat menüsü. Çift sütun.
Evet.
Hatırlarsan Windows XP'de de öyleydi. Yani nedir bu? Windows 8'deki modern arayüzünde eklenmiş hali. Dolayısıyla eleştirilerde kısmen haklı da olabilir. İnsanlar biraz daha fazla yenilik istiyorlardı. Ama diğer taraftan da kullanıcıların isteklerine bakıyorum. Diyorlar ki Microsoft bir güncellemeyle Windows 10'a özellik eklesin. Bu kutucukları direkt kapatıp standart Windows 95 menüsü gibi de kullanabilelim. Yani her insanın isteğini karşılamanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha görüyoruz aslında.
Evet, bu arada Deni Oran'a aitmiş bunun patenti ve patent konusunda ne kadar kazanç sağladığı konusunda herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Herhalde dünyalığını yapmıştır. Çünkü patentin ben Windows'a ait, yani Microsoft'a ait olabileceğini düşünüyorum ama mühendisi aitmiş.
Şimdi Amerikalı şirketlerde şöyle bir durum var. Çalışan bir teknoloji geliştirdiği zaman zaten şirket onu zorluyor. Git bunun patentini al diye.
Süper bir olay.
Çok başarılı işte çalışanlara biliyorsun hisse senedi falan da veriyorlar. Amerikalıların parlak zekalı tutmak için yoğun gayretlerinin örnekleri.
Evet, memnun ederseniz sizde kalır arkadaşlar. Acer'ın bir Windows 10'lu dizüstü bilgisayarı var. Fiyatıyla gerçekten çok enteresan bir makine. Aspire One Cloudbook ismini taşıyor bu dizüstü bilgisayar. Ve genel olarak fiyatlarına baktığımızda çok enteresan. $169 ile $199 arasında değişiyor. Fiyatları 11 inçten 14 inçe farklı boyutlarda ekrana sahip modeller mevcut. Özellikleri mütevazi. Hani Celeron 1.6 GHz işlemci, 2 GB bellek, 16 GB dahil depolama alanı. İsterseniz 32-64 14 inçlik modeli tercih edebiliyorsunuz. USB, HDMI, SD kart okuyucu gibi özellikleri de var. Ama ülkemizde satılan ve okullara dağıtılan şu tabletlerin devlete maliyetinin 750-800 lira olduğu düşünüldüğünde al işte sana dizüstü bilgisayarlarda hem de Windows 10 yüklü.
Gerçi tabii Türkiye'de kaç paradan gelir ona da bakmak lazım da ama kullanılamayacak kadar kötü tabletlerle kıyasladığımız zaman çok daha makul görünüyor. Tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Mesut, o saydığın donanımlar ve Windows 10'u bir araya getirdiğim zaman bunda da hani çok yoğun kullanıma çok parlak deneyim verecekmiş gibi görünmüyor.
Tabletten daha fazla yarar olacağını düşünüyorum.
Tabii
daha,
zaten bir cihazı okula sokuyorsan öğrencinin üretebilmesi gerekiyor. Yani sonuçta bugün tabletle ne kadar üretebilir onunla tartışmak gerekiyor. Çünkü tableti veriyorsan klavyesi olsun. İnsanlar evet. Bir şey yazabilsin gibi.
Bu arada bu fiyata Office 365 ve bir yıllık işte 1 terabaytlık Cloud üyeliği de dahil.
Ben son olarak şunu ekleyeyim. Şimdi $169-$199 diyorsun. İnsan bir bakıyor Windows fiyatına adam komple bilgisayar satıyor gibi. Burada da şöyle bir gayret var. Özellikle Microsoft ve Intel'in son dönemde işte artan Chromebook baskısı, tabletin ilerlemesi gibi unsurlardan yola çıkarak bazı büyük üreticileri Intel'in chipset işlemciyi Microsoft'un işletim sistemini bedavaya verdiğini biliyoruz. Çünkü bugün bazı büyük üreticiler yurt dışında $90 tablet satabiliyor arkadaş. Chipset $20. RAM şöyle, evet. Storage böyle, ekran böyle derken işletim sistemine zaten bakıyorsun böyle bir durum. Ki Windows 10 varmış zaten güncelde bir sürüm. Tabii bu ne kadar verimli olur, ne kadar etkili olur çünkü öğrenci bilgisayarlarında pil süresi de önemli, taşınabilirlik de önemli.
6-7 saat pil süresinden bahsediliyor. Bence her konusuyla erdi yeterli olacak gibi görünüyor. Ben açıkçası çok merak ettim. Umarım ülkemizdeki kullanıcılarla da uygun fiyata tanışırız. Ne olacak? 700-800 lira olsun burada. Hadi 800 lira değil, 850 lira olsun ama bu fiyattan dizüstü bilgisayar bulabilirim. Şu an bile bulabiliyorsun araştırdığında.
İşte tabii yani 1000 liraya yaklaştığınız zaman aslında makul seviyede bilgisayarlar da bulabiliyorsun ama işte mesela Chromebook'a bakıyorsun hafif. Yani hani istiyor, Amerika istiyor ki öğrencim sırtında ağır yük taşımasın, fıtık olmasın. Tüm bilgileri dijital bir ortamda işte 500 gramlık, 600 gramlık aletlerle taşısın. Onun aslında Windows tarafındaki bir örneği. Tabii fiyat uygun olursa ya Türkiye'de de öğrencilere verilebilecek bir sistem
olur. Evet, bayağı avantajlı olabilir. Oyuncu aksesuarlarına gelelim. Corsair Gamescom'da çeşitli oyuncu aksesuarları tanıttı. Bunlardan bir tanesi de MOBA oyuncu faresiydi. MOBA oyuncu faresini özel yapan şey, birçok fare gördük yanında bir sürü tuşa sahip olan ama bu faredeki bu tuşları ileri geri parmağınızın konumuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bir kayma payı bırakmışlar.
Kızaklı bir sistem.
Evet, kızaklı sistem var ve bu kızaklı sistem sayesinde de tam elinize denk gelecek yerlere bunu denk getirip çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Ayrıca mekanik tuşlara sahip olduğu için de bu fare klik sesini duyabiliyorsunuz. Böylece bastığınızı basmadığınızı bunu anlayabiliyorsunuz. Özellikle mekanik tuşlu ilk fare olarak da bunu söyleyebiliriz herhalde. O mekanik tuşların kullanıldığı.
Evet, benim de şu ana kadar en azından duyduğum ürünler arasında böyle MMO oyunları için geliştirilmiş çok tuşlu fareler arasında mekanik tuş kullanan.
Değil mi? Enteresan.
Ha, belki vardır bilmiyorum ama en azından benim şu ana kadar duyduğum ürün bu oldu. Tabii bakıldığı zaman yani dışarıdan çok hoş çok değişik görünümler, ilgi çekici ürünler görünüyorlar ama eğer MMO türü, MOBA türü bir oyun oynanmıyorsa çok da fazla bir anlam ve önemi yok.
Hatta o tuşlar rahatsız ediyor bir yerden sonra.
Rahatsız ediyor. Benim bu tür fareleri kullanan bazı arkadaşlarım da var. Albinisi yüksek fareler bunlar ama acayip bir zahmeti var. Teknik o tuşları programlaman gerekiyor.
Evet. Onu işte
da
oyun içerisine girip
programlaman gerekiyor onları da.
12 adet programlanabilir tuş, 12.000 DPI çözünürlük, 135 gram ağırlıkla $80 yurt dışında fiyatla satışa çıkacakmış. RGB renk paletinin üstünde ayarlayabiliyorsunuz. Bu renkli akımı oyuncu dünyasına aldığı götürüyor.
Mesela çözünürlüğü de hiç fena değil. Karamazı da yüksektir bunun muhtemelen.
Evet, her i̇yi bir oyuncu faresi olmuş. Gerçekten iyi bir oyuncu faresi gibi görünüyor. Tabii ki MOBA oyuncuları bunu değerlendireceklerdir. Piyasada birçok MOBA oyuncularına özel fare bulunmakta. Logitech de var.
Razer de var.
Razer de var. Bu tip rakiplerinin yanında bakalım Corsair şans bulabilecek mi? Corsair'a devam edelim. Corsair'dan Void model kulaklıklarda bir güncelleme de geldi. Artık 7.1 destekli kulaklıklar kablosuz olarak da çalışabiliyorlar. Yüksek, büyük, yani büyüklük çok büyük olan sürücüleri, 50 mm sürücüleri sayesinde yüksek ses kalitesi sunabiliyorlar. Ayrıca Q Control isimli bir tane de buton koymuşlar. Bu buton sayesinde equalizer ayarlarını falan hızlıca değiştirebiliyorsun herhalde. Böylece mikrofon sesim önce gelecek, oyunun sesim önce gelecek bunları ayarlayabiliyorsun. Oyundan çık, 2 saat ondan ayarla derdinden de kurtarmaya çalışmışlar kullanıcıları. $130 bir fiyatı var. USB versiyonu var kablosuz çalışmayan. O da $100 bir fiyata sahip. Analog versiyonu var. Hani USB'si de olmayan. O da $80 bir fiyata sahip. Güzel bir skalada. Fiyat skalasında kullanıcılara güzel seçenekler sunmuşlar. Yine rengarenk. Onun da ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz.
Corsair bu oyuncu kulaklığı işine girdi. İlk zamanlarda belli sıkıntılar yaşamıştı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Corsair kalite standartları yüksek bir firma. Yaptığı ürünlerde öyle bir durum var. Hatta sen mi vardın? Mustafa Bey ile Corsair'in ülkemizde konuşuyorduk. Üretim mikrofonu girdiği yerde ufak bir kırık. Ufak evet. Bir deformasyondan dolayı bütün ürünleri toplamak zorunda kalmışlar. Ama ileriye dönük olarak yeni modeller yapacaklarını söylüyorlardı. Bu da onlardan bir tanesi. Oyuncu kulaklıklarında tabii çok şaşalı görünüyorlar, janti görünüyorlar. İşte 7.1 ses verdik diyor. Kimisi sanal veriyor, kimisi gerçek veriyor. Üzerinde sağlam bir ses kartı oluyor vesaire ama günün sonunda pek çoğunluk sıkıntı belli bir yerden sonra kafayı yormaya başlıyor. Bir kısmı ağır oluyor, bir kısmı kullanılan deri malzemelerden dolayı terleme yapıyor vesaire. Bir oyuncunun da gece sabaha kadar, ya oyun oynamayı boş ver. Twitch'te adam sabaha kadar kulaklıkla yayın izliyor. Ergonomik unsurların iyi sağlanması gerekiyor. Şimdi bu kulakta dışarıdan güzel görünüyor. Ergonomisi de fena görünmüyor ama alıp denemeden de net bir şekilde bu çok iyi olmuş. Terletmiyor, yormuyor demek de çok doğru değil.
Son olarak da şunu söylemek lazım. 16 saatlik pil ömrüyle de gerçekten fazlasıyla kablosu olan için fazlasıyla yeterli bir cihaz olmuş. Herhalde bir günlük oyun deneyimini çok rahat bir şekilde karşılar. Bir diğer haberimiz yine Corsair'dan. Evet, Corsair'le devam ediyoruz. Hazır arda arda gelmişken toparlayalım dedik. Mechanic Clay dediğinde ne aklına geliyor?
Çak çuk çak çuk sesi.
Evet, değil mi yani? Daktilo sesi diye. Aynen. Şimdi kendiniz kullanıyorsanız mekanik klavye çok zevkli. Çatır çatır çatır yazıyorsunuz ama genel ev halkı açısından çok sinir edici bir ses. Yani anlamsız birdenbire çat çat sesler geliyor. İşte Corsair Cherry ile beraber ortaklaşa çalışarak bunun önüne geçmeye çalışmış. Red ve Brown Cherry mekanik klavyelerde sessiz versiyon üretmişler. Bu mekanik aksamın
anahtarın,
bir de sessiz anahtarın sessiz versiyonu olmuş. %30 daha sessizmiş artık mekanik klavye. Tabi isterseniz aynı klavyenin sesli versiyonunu satın alabiliyorsunuz. %30 sessizleştirilmiş versiyonu biraz daha uygun fiyat olacaktır diye düşünüyorum. Bu klavyeyi de yine özel yapan şey $160 klavyenin üstünü yine RGB renklerle beraber ışıl ışıl olmuş.
Şimdi zaten bu senenin en büyük akımlarından birisi bu. Computex'e gittiğimizde Tayvan'da da gördüm. Bu senenin mekanik klavyelerin arka aydınlatmasıyla pek çok üretici haşır neşir olmuş durumda. Eski mekanik klavyelerde biliyorsun aydınlatma genelde yoktu. Şimdi aydınlatmayı keşfetmişler. Tek renk yerine hepsi RGB türü. İşte yazılımla özelleştirebiliyorsun vesaire. Şimdi mekanik klavyelerde çıkan sesi ben kendim yazarken o çıkan sesten büyük keyif alıyorum. Evet. Ama ofiste mesela yan taraftaki adam bir şey yazıp ben bir şey dinlerken fitil oluyorsun. Öldüresin geliyor hani böyle. O derece seni taciz edebiliyor. Ama oyuncuların ben o sesten etkilendiğini düşünüyorum çünkü
sesi... Sen etkilendiysen onlar da etkilenmiştir bu kadar.
Hayır, şundan dolayı, kadar. Şundan dolayı. Yani geri bildirim, o feedback etkisi de ses olduğu zaman bastığın tuşu daha fazla hissediyorsun.
Evet, keyif ki veriyor.
Böyle kıran kırana bir mücadele içerisindeyken oyunda keyif veriyor. Şimdi %30 azaltmışlar muhtemelen gece sabah kadar oyun oynayanlar açısından. Hani
aileleri için.
Aileleri için çünkü evet. Yani düşünsene uyuyorsun sen. Çatış. Oğlum Bartu işte büyümüş, 15 yaşına gelmiş işte Black Ops'u evet. 10. jenerasyonu oynuyor. Tak tak. Oğlum ne yapıyorsun? Daha git yatıyor dersin yani. Dolayısıyla bunlar o gayretlerin sonucu ama ileride muhtemelen şeyi de göreceğiz. Yani arabalarda tek tuşta egzoz sesini ayarlayabiliyorsun ya. Belki bunlarda da
evet, sertliği ayarlayacaksın.
Tuş sesinin sertliğini ayarlayabileceksin belki de.
Asus'a geçelim. Asus'un Republic of Gamer ailesinde klavyeler ve fareler piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Şimdi yeni bir faresi var. GX860 Buzzard model ismini taşıyor. Genel olarak fareye baktığımızda şık estetik duruyor. Hafifliği üstüne durmuşlar. 98 gram. El yormayan bir fare diyorlar. Hareket ettirmesi kolay. Farenin sensörüne baktığımızda Lazer Avego 9800 modülünün kullanıldığını görüyoruz. Kullanırsa. 50 ve 8200 DPI arasında genel olarak çözünürlük ayarlayabiliyorsunuz. Ve üstünde kullanılan özel mekanik tuşlar yüksek kaliteli Omron anahtarlar olarak geçiyormuş. 5 milyon tıklamaya kadar dayanabiliyorlarmış. Bu da önemli. Çünkü farelerin ilk bozulan aksamı tabii ki tuşları oluyor genelde.
Yani tabii oyun faresi olduğu için burada tasarım ve sensörün tarama hızı büyük önem taşıyor Mesut. Ben tasarımını beğendim. Renkli, cıvıl cıvıl bir yapmışlar. Malzeme kalitesi konusunda sen mekanik butonlar vesaire bahsettin de Asus'tan konuşuyoruz yani. Hani evet. Zaten o konuda sıkıntı olmayacaktır. Burada tabii hafifliğe vurgu yapmışlar ama bazı oyuncular ağır olmasını istiyor.
Şimdi mesela Corsair'de 135 gram ağırlık profesyonellerin ideal ağırlığı diyor. Değişen bir şey herhalde.
Yani çünkü bazı yani biliyorsun çok uzun süre boyunca oyuncu farelerine biz yanına gelen ekstra ağırlıklarla ağırlığı istediğimize göre ayarlayabiliriz. Çünkü süper kaygan bir mousepad'in üzerinde bazen ağır hareket ettirmek
evet,
istiyorsun
doğru.
Onu. Bu tabii Asus buradan yola çıkarak tek seçenekle hafif bir fare yapmayı tercih etmiş ama zaten ürün gamına baktığınız zaman her ürünü herkese önermiyorlar. Onların da ROG serisi farelerinde daha profesyonelleri var, daha giriş seviyesi olanları var. Ama bu fare profesyonellerden ziyade profesyonelliğe giriş aşamasındaki hani uygun fiyata iyi fare almak isteyen oyunculara yönelik gibi geldi benim açıkçası.
Tabii fiyat olarak bir açıklama yok ama Asus olunca konu
çok ucuz olmaz.
Fiyatın çok ucuz olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Ya bir A4 tek fiyatına alamazsın muhtemelen bunları.
Evet. Şimdi gençliğimize baktığımızda gerçekten gençliğimizden bugüne gelen kült filmler vardır, yapımlar vardır. Bunlardan bir tanesi de Geleceğe Dönüş serisi. Hı hı. Gerçekten seri olarak zaten efsane. Bir de o filmin içinde kullanılan bazı teknolojiler hala daha ulaşamadığımız için böyle aklımızda kalmıştır. Çünkü gelecek diyorlardı, halbuki günümüzü işaret ediyorlardı ama hala geldik. Bir uçan mesela kaydırağımız yok, arabalar uçmuyorlar vesaire.
Kendi kendine kurulanan ceket, evet. Kendi kendine bağlanan ayakkabı
mesela. Ama uçan mesela kaykay kısmında bir gelişme var. Lexus arabalar için çekilecek bir reklam filminde bir ajanstan anlaşılıyor ve ortaya uçan kaykay çıkıyor. İlk defa bir reklam projesinde bu kadar bilimsel çalışıldığını da gördüm Erdi.
Yani çok bence konuya çok iyi bir yerden yaklaşmışlar. Yani dünyada bunun kadar ses getirebilecek herhalde nadir konular vardır diye düşünüyorum. Ki aslında geçtiğimiz sene bir fake video yayınlandı. Filmde oynayan Dr. Emmett Brown'un yalandan Christopher Lloyd'di galiba. O yine böyle bir fake projeye dahil oldu ve sahte bir uçan kaykay yaptılar ama sonra gerçek olmadı anlaşılmıştı zaten. Lexus'un ilk fragmanları ortaya çıktığında da insanlar bunu düşündüler. Yine. Lexus bununla ne yapacak acaba? Üretip satacak mı? Arabanın yanında hediye
Lexus
mi edecek?
Lexus mi yaptı acaba?
Lexus mi yaptı acaba gibisinden. Sonra şu anlaşıldı. Herkes bunu uçmaya başladığını kabul etti. Gerçekten de yapılmaya başladığını kabul etti. Bunu Lexus'un ürettiğini düşündüler ama aslında işin ilginç tarafı dediğin gibi reklamda kullanılmak üzere yeni otomobillerin reklamlarına vurgu yapmak ya da belki dikkatleri çekmek üzere yapılmış bir şeydi. Gitmiş Alman bilim adamlarını da bulmuşlar. Bu levitation havada kalma konusunda zaten çalışan çok fazla bilimsel grup da yok. Tabii sıkıntı şu.
Özel bir pistik.
Çok özel bir alana ihtiyacı. Çünkü manyetik kaldırma itme kuvvetiyle çalıştığı için özel bir zeminin üzerinden hareket ettirmen gerekiyor.
Ve kaykayı soğutmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten bu gördüğünüz buhar da içindeki LN2'nin buharı.
Evet, sıvı nitrojenin buharı. Çünkü kullanılan süper iletkenler çok yüksek miktarda güç. Yani o havada kalamıyor ki tek başına havada da kalmıyor. Üzerine bir de 100 kiloluk bir adam çıkıyor
evet.
Bakıldığı zaman. Onu işletebilmek açısından yoğun enerji harcıyorlar ve bu da ister istemez ısınmayı ortaya çıkartıyor. -182 dereceye kadar soğutuyorlar yani bakıldığı zaman sıvı nitrojenle.
Çok güzel bir reklam olmuş ya.
Çok güzel bir reklam olmuş ya. Şöyle Caddebostan, Bağdat Caddesi'ne gitsen orada bir şov yapmak istesen bir sıvı azot tankını beraberine götürmen lazım. İşte bizim oruklukçular, Recepler kullanıyordu. İşte Havaş'tan gidip özel siparişle evet. Tank satın alman gerekiyor. Şov amacı da güzel, reklam amacı da güzel ama pratik mi değil.
Zaten üretime geçeceği konusunda şüpheler var. Ben geçeceğini çok zannetmem.
Hala biz filmde izleriz onu yani. Evet, çok fazla geçmez gibi geliyor.
Dünyanın en büyük uçağı, evet, dünyanın en büyük uçağı niçin kullanılır? Bir şey taşımak için kullanılır ama dünyanın en büyük uçağı projesinde bu sefer taşınacak şey bir roket olacak ve bu uçak bu roketi ateşlemek için havalanacak. Uçağın genel olarak büyüklüğüne baktığımızda muazzam bir büyüklüğe sahip. Kalkabilmek için 4 kilometrelik bir piste ihtiyaç duyuyor. Bu uçuk bir pist alanı.
Buradan benim evime kadar pist sürüyor yani.
Evet. Boeing 747'de kullanılan motordan 6 tanesine sahip ve kalkış ağırlığı olarak da 544 ton ağırlıkla kalkış sağlayabiliyor. 850 km hıza ulaşabiliyor. Manyak bir proje. Projenin başında kimler var? Microsoft'un kurucularından Paul Allen var ve aynı zamanda Spaceport gibi şirketler de Elon Musk da destek görüyormuş bu projeye. Çünkü bu projenin gerçekleşmesiyle beraber alçak irtifa uydularını yörüngeye oturtmak daha uygun fiyatlı hale gelebilecek.
Ya ben zaten amacı itibariyle çok güzel düşünmüş bir detay. Çünkü biliyorsun hani roket fırlatma olayı hem çok ciddi yatırım isteyen hem çok ciddi planlama isteyen. Çünkü dünyada her yerde bunu fırlatamam. Bu fırlatma, evet, rampası her yerde yok. İşte bizim bölgeye yakın yanlış bilmiyorsam Kazakistan'da var. Avrupa'da var mıydı? Fransa'da var galiba ya da...
Fransa'da var diye hatırlıyorum
ben. De öyle hatırlıyorum. Bir de zaten Amerika'nın işte NASA'nın kontrol ettiği bir takım roketler var ve bunların hepsi
Hindistan
zaten...
Hindistan falan, Pakistan.
Oralarda da vardır. Ki zaten bununla birlikte roket fırlatma süreci de kendi içinde çok karmaşık olan, çoğu zaman havada infilak eden, başarısız sonuçları ortaya çıkartabilen bir süreç. Ama şimdi bakıyorsun adam yaptığı bir uçakla çıkabildiği maksimum irtifada roketi bırakacak. Roket de zaten kendi imkan, kendi gücüyle uyduyu belli bir seviyeye getirdikten sonra uyguluyor, yörüngesine rahatça oturabilecek.
Evet, güzel mantıklı bir proje. Maliyetleri düşürecek.
Şimdi şu da var Mesut. Şimdi dünyada şu an aslında kargoculuk anlamında en büyük uçağa bakıyorsun. Ukraynalıların yaptığı Antonov diye bir uçak var. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane örneği var. Üçüncüyü yapamamışlar. Evet. Böyle derece karmaşık ve eski bir uçak. Onunla ilgili bir makale okuduğumda şu detay hiç aklımdan çıkmıyor. Deniyor ki işte uzay gemisi yollamak istiyorsanız diyor bunu kullanmanız gerekiyor diyor. Ama ne yazık ki 365 günde rezerve. Giremezsin diyor sıraya. Yani hani böylesine büyük özel uçaklara ihtiyaç var. İşte Amerikalılar 777'lerden, 47'lerden devşirme, jumbo jetlerden özel şeyler yapıyorlar ama onların da ne kadar verimli olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu projeyi deniyorlar. Ne kadar sağlıklı olur, üretime ne kadar çabuk geçer onu bilmiyoruz ama çünkü baktığın zaman normal bir sivil havacılık uçağının motorunu kullanıyor. Belki ileride, evet, farklı bir çözümle daha verimli hale de getirebilirler. Fakat Amerikalılar her türlü uzay çalışması için her türlü ara aracı bile böylesine ciddi yatırımlarla geliştirmeye devam
ediyorlar. Bu arada şunu da belirtelim. Uydu yerleştireceğiniz zaman bu roketle beraber sadece 6 tonluk bir uydu yerleştirebiliyormuşsunuz. Zaten alçak irtifa uydularına baktığımızda da 6 ton yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
Ya faydalı yük taşıdığını farz edersek ya 6 tona zaten bir sürü görüntüleme ekipmanı, bir sürü haberleşme ekipmanı yapıştırırsın ama olay uzay savaşlarına giderse yıllardır süregen konuşmamız 6 ton yetmez gibime geliyor.
O zaman da yüksek irtifa uydularından yararlanırlar zaten. Geçtiğimiz günlerde bir uçak parçası bulunmuştu biliyorsunuz ve düşen Malezya uçağıyla, Malezya Hava Yolları uçağıyla ilişkisi var mı yok mu tartışılıyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre evet, uçağın düştüğü varsayılan, arama çalışmalarının yapıldığı yerden tam 3500 km uzaklıkta bu Malezya uçağıyla ilgili, Malezya Hava Yolları uçağıyla ilgili bir parçanın bulunduğu açıklandı.
MH370'e ait parça. Ya bu Malezya Hava Yolları'nın yaşadığı şanssızlığı da kimse yaşamamıştır herhalde. Önce uçak kayboldu, sonra uçağını düşürdüler teröristler. Büyük şanssızlık hakikaten. Tabii şimdi bugün diyoruz yani Amerika yani uzaydaki uydudan burada işte Kadıköy'e giden arabanın plakasını takip edebiliyor. Evet. Konuşulan bu. Ama koskoca uçak kayboluyor. Neden kaybolduğuna dair kimsenin tam anlamıyla fikri yok. Havada infilak mı etti? Okyanusa mı düştü? Kayboldu mu? Gizli gizli bir yere mi indirildi? Kimsenin bir bilgisi yoktu ama genel kanı tespit edilemeyen bir nedenden dolayı havada infilak ettiği ve o seviyedeki rüzgardan dolayı ise parçaların binlerce kilometrelik bir alana dağıldığı yönündeydi. Farklı firmaların çalışmaları var. Avrupalılar sürece dahil olduğu sonucunda Malezya Hava Yolları ama Avrupalı yolcuları da vardı, evet, bakıldığı zaman. Şimdi tabii böyle bir süreç var. Tabii aradan bir yıl zaman geçti. Parçalar tabii ki dalgaların etkisiyle eğer okyanusa düştüyse binlerce kilometrelik bir alana dağılmıştır. Bilimsel çalışmalar bunu MH370'e ait olduğunu söylüyor ama yolcu aileleri bunu kabul etmek istemiyorlar. Onlarda hala bir şey umudu var.
İnanmışlardı onlar uçağın kaçırıldığına çünkü.
Uçak kaçırılmıştır, bir yere indirilmiştir, yolcular yaşıyordu tarzında. Tam anlamıyla henüz kimse olayın farkında değil. Hoş, Malezya Başbakanı bunu açıkladı. Bunun yaptığımız çalışmalar sonucunda ait olduğunu düşünüyoruz tarzında. Çok üzücü bir gelişme. Bir takım bavul parçaları vardı parçalanmış vesaire tarzında. Yani insan bunları da görmek istemiyor. Sene, evet, 2015, 2016'lara geleceğiz artık ama ne yazık ki böyle olaylar yaşanabiliyor. Havacılık tarihinde de böyle kazaların yaşanması çok nadirdir esasında yakın dönem modern havacılık açısından ama.
Evet ve yaşandı. Malezya genel olarak hükümet olarak da arama çalışmalarını burada yine devam ettireceğini açıklamış. Her ne kadar umutlar tükenmiş olsa da. Bakalım neler çıkacak.
Orada şöyle bir şey var. Çok uzun süre şeyde tartışıldı. Bu uçaklarda, Malezya Hava Yolları'nın uçaklarından önce Çin'deki bir popüler forumda, paylaşım Weibo'ydu galiba. Black Hand denen bir grubun Çinli insanları uyardığı Malezya Hava Yolları'nın uçaklarını kullanmayın.
Evet, doğru.
Bir olay olabilir şeklinde bir takım komplo teorileri de var.
Ve bunu Avrupalılar yapacak diyorlardı.
İşte Black, yani Avrupalılar deniyor, işte eski bir Amerikalı gizli kapalı kapılarda bir örgüt var, o deniyor vesaire, ama bu komplo teorileri uzun sürede konuşulur gibi sanki.
Bir diğer komplo teorisi de aslında Echelon ismini taşıyan.
Echelon mu?
Echelon. Echelon ismini taşıyan, evet. Değişik bir yazılışı ve değişik bir okunuşu var bence. Yani ben okunuşunu ilk Echelon diye duyduğumda garip gelmişti gerçekten. Bir tesisle ilgili, bu tesiste tüm dünyanın dinlendiği konuşulur. O büyük balonların içinde büyük veri merkezlerinin, dinleme merkezlerinin olduğu ve tüm dünyadaki fax trafiği, telgraf trafiği, telefon trafiğinin burada kayıt altına alındığı konuşulurdu. Snowden bildiğiniz gibi NSA'yı ortaya çıkartan, NSA'nın çalışmanı ortaya çıkartan, eski CIA çalışanı.
Amerika'nın belini büken.
Evet, şimdi açıklama yaptı ve Echelon gerçek dedi. Böyle bir yer var dedi. Ne oldu? Bir şey değişmedi dünya için. Tabii ki biz yine telefonlarımızı falan kullanmaya devam ediyoruz ama herhalde donumuza kadar soyunup dışarı çıkmadan artık güvenli değilizlerdi.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben bunların zaten olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili yıllardır süre gelen kitaplar da var. Türkiye'de vakti zamanında.
27 yıldır yazılıyormuş mesela. İngiliz gazeteci Duncan Campbell yazıyormuş.
Ya bir şey var hatta. Ben lise dönemindeyken bu komplo teorilerine büyük merakım vardı. O dönemde de Aydoğan Vatandaşlı galiba. Timahş yayınlarından kitapları vardı. İşte hani hatırlarsan şey iddiaları ortaya çıkmıştı. Bizim yaşadığımız o üzücü 99 depreminde Amerika'nın evet, radar yakalama denizaltılarla gelip bizi vurduğu falan da söylenmişti. Şimdi bakıyorsun Amerika ne yaptı? Yıllar sonra bir takım gizli belgeler ortaya çıkınca işte gizli bölgenin olduğunu açıkladılar. Tamam mı? Bir tane posta kutusu olan bölgede bir takım çalışmaların yapıldığını ama hangi çalışmaların olduğunu söylememek kaydıyla böyle bir bölgenin varlığını kabul ettiler. Şimdi 10 yıl sonra bunu da kabul etmeyeceklerini kimse bilemez. Snowden dediğimiz adam zaten CIA çalışanı. Bir sürü doküman açıklamış. Rusya'nın gizli şeyine girmiş, programına dahil olmuş. Amerika'nın dokunamadığı bir adam. Dinliyorlardır muhtemelen. Farklı iddialar var. Konuşma, her insanın yaptığı konuşmanın İşte uzayda ısılı kaldı, atmosferde ısılı kaldı daha doğrusu ve bunların bir takım cihazlarla toplanabileceğinden
evet, tutun da. İlk uydudan bu yana neredeyse, Rusların özellikle ilk uzay çalışmalarından bu yana Amerika'nın bu dinleme işini yaptığı konuşuluyor. Enteresan bir olay.
Ya vakti zamanında şimdi ismini hatırlayamadım. Bizim Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması vardı. Kırmızı telefonumuz bile dinleniyor tarzında bir açıklama yapmış. Şimdi dinleniyordur muhtemelen. 97 yılında ben Judy Foster'ın oynadığı Kontak filmini izlediğimde o kadar çanak antenin ne işe yaradığını düşünmüştüm. Şimdi bunları parçaları bir araya getiriyorsun. Ve Amerika'nın sahip olduğu teknolojilere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Android telefon diyorsun, bütün cihazlarımız var. Evet. Şimdi biliyorsun telefonlarla ilgili dinlemeler, işte telefonu kapat, pil çıkar vesaire tarzında. Şu anki mevcut teknolojilerin buna uyumlu olduğu. İşte dinlenmemek için.
İşte pil neden değişmiyor diye burada komplo teorileri üretiyorlar. Siz
evet,
pil neden
aynen, değişmediğini
zannediyorsunuz falan diyorlar.
Peki Snowden'in de şu ana kadar çıkarmış olduğu pek çok dokümanın da doğru ve tutarlı olduğunu öngörürsek ya muhtemelen vardır böyle bir şey. Şimdi bence devletler düşünsün. Bunu evet, nasıl engelleriz diye. Çünkü
bizim yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar.
Bizim elimizden bir şey gelmez. Kaldı ki 90'ların sonlarına doğru Avrupa Birliği bir konuyla ilgili araştırma yapmış. Fakat Echelon'un da yasal varlığının yapılan uluslararası bir anlaşmaya dayandığı, işte İngiltere'nin dahil olduğu bir konsorsiyumun aslında işlettiği de söyleniyor. Bilmiyorum. Fakat özellikle Amerika ve İngiltere'nin zaten yakın ilişkiler içerisinde olduğunu düşünürsek eğer, Avrupa Birliği'nin geri kalan ülkelerinin, ki biliyorsun Snowden'in açıklamaları sonrasında Almanya'yı dinledikleri bile evet, ortaya çıkmıştı. Daha fazla sinirlenebilirler bu saatten sonra.
Bakalım ne yapacaklar. Bir diğer haberimiz çok enteresan. Şimdi TİB'in biliyorsunuz artık internetteki her yere hızlı müdahale etme yetkisi var. Bu çok tartışıldı ülkemizde. Ama bundan da kötüsü varmış. Ne varmış? Çinliler. Çünkü artık Çinliler her internet servis sağlayıcının ofisine bir polis ofisi kurmuşlar. Ve buna internet polisi diyorlar. Bu adamlar bir şey oldu mu direkt kendileri müdahale ediyormuş olaya.
Düşünsene abi ben Steve'e bakıyorum. Şak jobu yersin dur lan dokunma. Falan.
Aynen öyle, öyle gerçekten.
Sistem de olabilir.
Ya da orada sunucuların başındaki adamlar jopluyor böyle olaya müdahale ediyorlar.
Yani şimdi Çin işte komünist düzenden bahsediyoruz. Çok ciddi yaptırımlar var. İşte bugün dünyada şirketler Çin'de faaliyet gösteremiyorlar bunun şey olarak. Hatta Huawei'nin Nexus cihaz piyasaya sürmek istemesinin arkasında yatan neden olarak da Google'ın Çin piyasasına yavaş yavaş adım atmak istemesi gösteriliyor. Bu kadar otokontrol tabii ki iyi bir şey değil. Bu kadar sert yaptırımların olması. Belli konularda tabii ki belli aksiyonların alınması gerekiyor. İşte diyorsun ki Echelon var, insanlar seni dinliyorlar. Hani bazı anlarda devlet bazı şeylere ihtiyaç duyduğunda yapabilmeli ama tabii bunların da yasalarla düzenlenmesi gerekiyor ki kötüye kullanılmasın. Çünkü hepimizin ihtiyacı var böyle şeylere.
Bu arada Tayland'da Tayland kralına hakaret ettiği gerekçesiyle bir adama 30 yıl ceza verilmiş. 60 yıl verilmiş de adam pişmanım deyince 30 yıla inmiş. Facebook'tan attığı bir şeymiş bu. Hakaret mesajıymış. Bir de resim kullanmış artık nasıl bir resim kullandıysa.
Şimdi orada...
Ama uçuk bir şey ya. 60
şimdi
yıl bir de.
Orada şöyle bir şey var Mesut. Hani genelde 1 milyon kişi bunu yapıyor ama 1 kişi ihale patlıyor böyle yasal.
Yok orada böyle kesin 2 kişi yapmış. Bundan önce bir 25 yıl yemiş birisi.
O zaman tamam.
Bu da 30 yıl ince rekor kırılmış.
Ama şu an dünyada ülkeler de bunu anlatmaya çalışıyorlar. Hani bizim normal yaşantımızda suç olan pek çok şey internette de suç esasında. Kimseye hakaret edemeyiz ya.
Evet.
Yani şimdi Ben adama, ben başbakana hakaret edeyim. Suç olmasın. O zaman o adam sana küfür ettiği zaman da bunu üzülmemen
ama
gerekiyor.
Ama tabii ki insanoğlu şöyle istiyor. Hani başbakana hakaret ne kadar suçsa bana da hakaret o kadar suç olsun. Tabii ya canım. Da bana hakaret ne kadar suçsa onda hakaret o kadar suç olsun. Çünkü sonuç olarak insanız ve hakaret kötü bir şey. Ama çok da ileri gitmemek lazım. Yani bir sinir anında söylediği bir şey dolayısıyla ya da paylaştığı bir şey dolayısıyla bir insanın da hayatın 30 yılının hapishanede geçecek olması bence üzücü.
Zaten Mesut, yasalar bunun
adam
için var.
Adam öldürdün yani.
Aynen, yasalar bunun için var. Yasa düzgün yazılmalı ve herkes için işlemeli.
Evet.
O zaman sorun kalmaz zaten.
MacBook'lar güvenli diyor birçok insan. Değil mi?
Linux güvenli diyen var. MacBook güvenli diyen var.
Ama arkadaşlar aslında güvenlik tamamen şununla alakalı. O sisteme kaç tane hacker'ın ilgi duydu? Kaç tanesini eklemeye çalıştı?
Ya da kaç milyon kullanıcısı da var onunla ilgili.
Evet, MacBook'lar bir eklendi, bir eklendi, hala da kapatılamıyor çünkü Thunderbolt'taki açık nedeniyle bir türlü işlem yapılamaz durumda. Thunderbolt BIOS'tan bile önce devreye girdiği için hacker'lar Thunderbolt üstünden saldırı yapıyorlar solucanlarla ve bilgisayarın BIOS'unu, arkadaki şifreleri, işlemcinin şifrelemi için kullandığı anahtarlara her şeyi olur. Ele geçirip bilgisayarınız şifreli olsa dahi açabiliyorlar artık. Ve bunu yapmak için de eskiden modifiye edilmiş Thunderbolt yongasına sahip bir cihaz kullanmaları gerekiyordu. Şimdi ise bunu yazılım boyutuna indirmişler. Size bir solucan olarak geçiyor. Bu solucanları da kısaca açıklayayım. Bunlar aslında virüsler gibi bir programa yapışmaya ihtiyaç duymayan, kendi başlarına çalışabilen programlar. Aynı virüs gibi çalışıyorlar ama bu kendi başına bir egze aslında. Size bunu e-postaya şöyle gönderiyorlar. Diyor ki arkadaşım şu programı çalıştır mükemmel, hani işini görecek ya da bir resim dosyasıymış gibi siz çift tıklayıp onu aktif hale getirdiğinizde arka planda işiniz bitmiş oluyor. Bu solucan da şunu yapıyor: eğer bilgisayarınıza Thunderbolt verileri bağladınız, bir disk bağlı, ethernet bağlı, bilgisayarınız açık, çalıştırıyorsunuz bunu, şak BIOS oradan yerleşiyor. Hop, oradan Thunderbolt cihazda da kendini yazıyor. Sen o Thunderbolt cihazı başka makineye soktun mu ona da geçiyor. Ve direkt kendini firmware seviyesinde BIOS'a yazdığı için de BIOS'un alt bir katmanına virüs programları tarafından da temizlenemiyor. O MacBook alt çöpe artık kurtulmak için.
Zaten hani Thunderbolt teknolojisi biliyorsun Intel ve Apple tarafından geliştirilen, öncülüğünü bu iki firmanın yaptığı bir teknoloji. Diğer teknolojilerden, USB'den bir tane ne farkı var olarak anladın? Dallanma etkisi var dedi yani. Dallandıra dallandıra 5 farklı cihazı birbirine bağlayabiliyorsun örneğin. Zaten onun için buna saldırmışlar muhtemelen. Aynı anda 5 farklı cihaza tek kanaldan.
Evet, bir de şimdi USB'de de dallanma olsa bile USB katmanı çok geriler derdi. BIOS'un öncesinde aktif olmuyor.
Sonra gelecek.
Yazılımdan sonra geliyor. Bu ta BIOS'un öncesinde aktif olduğu için bu hackerlar için 10 numara bir iş. Açığı da bulmuşlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla da kapatılamamış. Apple'a bildirmişler açığı ama ben kolay kolay da bu işin çözülebileceğini düşünmüyorum.
Ya biraz doğru saldırıyorlar çünkü.
Lazım.
Orada ciddi bir şey var. Firmware'lerden tut cihazlara kadar belki bir takım önlemlerin alınması gerekecek. Ki Thunderbolt dediğinde zaten şu anda ağırlıklı olarak storage tarafında, depolama tarafında kullanıldığı için bir böylesine gelişmiş bir kapsamlı virüs aynı anda tüm datalara saldırmış oluyor.
Bir de şuna neden oluyor Erdem. Senin makinen burada açık MacBook'un. Bıraktın gittin. Güveniyorsun şifreli. Ben takıyorum şeyi. Thunderbolt'tan bir cihazı. Açıyorum. Tüm şifrelerin zaten düşmüş oluyor. Alacağımı alıp virüsü de içine koyup sana geri bırakıyorum notluğunu.
Şimdi oradaki sıkıntılı süreç de şu anda biliyorsun. Windows tarafında pek çok farklı antivirüs firması var. Yazılım yapan, bir takım açıklara sebebi veren. MacOS şimdi öyle zengin değil.
Ama bunda da şöyle bir şey varmış. Virüs programının algılaması imkansızmış zaten bunu.
Hayır, yani güvenlik tarafında bir sürü firmanın danışmanlık alıp olayı çok hızlı çözebiliyorsun. Yani
evet,
bir
doğru.
Bir çalışan firma var. İşte geçen bakıyorum Kaspersky hacklenen otomobillere kadar araştırma yapmış bir çözümüne destek verecek bir takım bilgi ve bulguları paylaşmış.
Ama Apple'da kim bilir nasıl çözecekler.
Şimdi Apple bunu çözmesi gerekiyor. Belki Intel'le birlikte çözecekler ama zamanla bunların sayısı artabilir. Çünkü neden? Mac satışları artıyor. Zaten uygulamaların zenginliği ve ticaretleşmesi anlamında da en zengin ortam Apple'ın marketi. Zaten Apple Market'in adam da Mac'te yazıyor bunu.
Evet.
Bir anda zaten hedeflerin, saldırıların merkezi haline geldin. Umarım tez vakitte çözerler çünkü videoyu izliyorsun, korkunç.
Evet, gerçekten çok korkunç bir etki. Böylesini Windows'ta görmemiştik arkadaşlar. Creative'den yeni bir harici ses kartı geldi. Sound Blaster X-G5 ve USB'den bağlanan bu ses kartıyla yüksek kalitede kulaklık çıkışı alabiliyorsunuz. 2.2 ohm ile 600 ohm arasında değişen empedansta kulaklıklar kullanabiliyorsunuz. Profesyonel kulaklıklar bunun içine giriyor. 24 bit 192 kHz. 20 desibel dijital analog konvertörle bir çıkış veriyor. Gerçekten herhalde bir dizüstü bilgisayardan alabileceğiniz, enine sesi alabilmeniz için ellerinden geleni yapmışlar. 7.1 de ses çıkışına sahip ses kartı. Üstünde çeşitli kontroller de var. Çeşitli butonlara kontrolleri de yürütebiliyorsunuz. 150 dolar bir fiyatı var. Herhalde iyi bir ses kartı için verilebilecek bir fiyat.
Yani sadece dizüstü bilgisayarlar değil, masaüstü bilgisayar kullanıcıları da alıp bunu isterlerse kullanabilirler.
Evet,
ama daha ağırlıklı olarak oyun sınıfı notebookların, dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedefleyecek gibi görünüyor. Tasarım falan da fena almamış ama Creative söz konusu olduğu zaman bir sürücü problemi. Al işte Windows 10'da da yine önümüzdeki aylarda vereceğiz diye açıklama yapmışlar yani sürücülere. Yani
evet, bu eski seri X-Fi ailesi için.
Bunun olmaması lazım yani açıkçası.
O da aslında önümüzdeki aylarda yeni donanımlar gelecek dediler, sürücü demediler.
Yani işte orada
bir grup üçüncü parti bir sürücü yazarak onu da çözmüş, onu da söyleyeyim.
Hatırlarsan işte Windows Vista zamanında çözmeye çalışan adamın hakkında dava açmışlardı.
Evet, öyle bir durum
saçma
vardı.
Saçma sapan tutumları vardı. Şöyle bir durum söz konusu tabii. Örneğin mesela MSI'ye bakıyorsun vesaire. Artık oyun sınıfı dizüstü bilgisayarlarda da gelişmiş ses birimleri var esasında. Harici ses kartına ihtiyaç duymadan ses çoklamadan tut da yine anakartlarda görmeye başladığımız kendi izole ortamına sahip işte Texas Instruments'ın amplifikatörüyle desteklenmiş, yüksek kapasiteli kondansatörlerle desteklenmiş ses kartları da var. Yavaş yavaş bunlar anlam ve önemini kaybetmeye başladı. Çünkü tek başına ses kartı da artık önemli değil. Yani buna bir de kulaklık takman lazım, iyi bir kulaklık.
Ama işte iyi bir kulaklık alacaksan derdi, bunu taşıyacak bir dizüstü bilgisayar yok. 610 çıkışlı dizüstü bilgisayar görmedim yani.
Ha, öyle bir şey var çünkü şöyle bir durum var. Dizüstü bilgisayarın hiçbirisinin hoparlör performansına memnun kalmazsın, evet, ses kartı yatırım yaptıktan sonra. Alıcısı olur illaki. Bu alanda çok fazla yatırım yapan da firma kalmadı. Şimdi sen USB harici ses kartı en son kimden gördün?
Evet, kaç
tane. Bir Creative var, bir Asus var. 50 ufaklı birkaç firma daha var ama Creative sonucunda kullandığı ses işlemcisini de kendisi geliştiren bir firma olduğu için en azından belli özelleştirmeleri daha iyi yapan bir firma. Sadece yazılım tarafında biraz daha fazla çalışmaları gerekiyor.
Evet, biraz daha çalışıp eğer güncel yazılımlarla bizi desteklerlerse seviniriz. Creative'den yeni kulaklık haberlerimiz de var. Bir tanesi kulak içi kulaklık, üstünde mikrofonu da var.
Tasarımı çok güzel olmuş onu. Çok
tasarımı çok güzel gerçekten. Ses kalitesini merak ediyoruz ama 7 milimetrelik sürücülere sahipmiş. Buradan iyi ses kalitesi verebileceğini tahmin edebiliyoruz sadece. Açıkçası bundan fazlasını söylemek zor denemeden.
Bu da telefondan oyun oynayan oyuncular için.
Telefondan ya da aslında bakmasan profesyonel oyuncuların çoğu erdi. Kulak içi kulaklık kullanıp üstüne ses geçirmez yalıtım takıyorlar. Evet. Hani bu dışarıdaki sesleri duymamak için.
Noise cancellation olsun diye.
O sponsorlar olan firmayı da boyunlarına takıyorlar. Çünkü o büyük kulaklıklarla gerçekten hem gürültüyü engelleyip hem de rahat oyun oynamanız imkansız.
Terleme yapacağız, önce konuştuk evet, zaten.
Çok daha rahat bir oyun deneyimi sunuyor. Kulak içi kulaklıklar hafif oldukları için dizüstü bilgisayar kullanıcıları da tercih edebilirler. Cep telefonu, tablet kullanıcıları da tercih edebilirler. El konsolu kullanıcıları da yine kullanabilirler diye düşünüyorum. Bir diğer kulaklık da USB portundan çalışan bir kulaklık. Kablosuz bir kulaklık görmüyoruz burada ama USB porttan çalıştığı için de daha hafif olduğu üstüne çok vurgu yapıyor Creative. 7 bir kulaklık diyor. 50 mm stereo sürücülere sahip, bunu aslında sanal olarak bir 7 bir çevresel sese dönüştürüyor. Bu kulaklığın fiyatı $130 olacakmış. Kulak içi kulaklığın fiyatı da $50 olacakmış açıkçası. Hani genel olarak baktığımızda işte fena değil.
Ya ben daha ziyade kulak içi olan versiyonu çok beğendim Mesut, tasarım olarak. Ses kalitesi hakkında yorum yapmak çok kolay değil şu aşamada. Sürücüler büyük vesaire ama denemeden de yorum doğru bulmuyorum açıkçası. Gelse de denesek, ne diyeyim.
Yine bir Samsung'dan haberimiz var. Samsung kansere yakalanan işçileri için tazminat ödemeyi kabul etmiş. Kansere yakalanan işçiler var. Evet, çip üretimindeki bazı maddelerden, kimyasallardan dolayı insanlar kansere yakalanmışlar. Ve 10 yıldır devam eden bir dava sonucunda 100 milyar won, yaklaşık olarak 86 milyon dolarlık bir miktarı bir vakfa yatırıp hem ailelere hem de bundan sonraki işçilerin hastalanmaması için iş güvenliğini arttırma tedbirlerini yatırabileceğini söylemiş Samsung. 200 işçi tespit edilmiş bugüne kadar bu çip üretiminde çalışıp kansere yakalanan ve 70 tanesi ne yazık ki vefat etmiş. İşte teknolojiyi kullanıyoruz, teknoloji gelişsin diyoruz ama arkada bunun için canını feda eden insanlar var, ekmek parası için. Garip bir dünya. Çin'de de böyle kötü koşullarda çalışan, intihar eden, hayatını yine iş hastalıkları dolayısıyla kötü geçiren insanlarımız var. Dünya kötü bir yer olmaya devam ediyor hızla.
Tabii Çin'le Güney Kore'yi de çok kıyaslamamak lazım mesela çalışma şartları olarak ama tabii kimse hasta olmasın. Fakat Samsung'da şöyle bir avantaj var, onu söyleyeyim. Kanser için tabii kanser çok zorlu bir süreç tedavisi ama Samsung Güney Kore'de aynı zamanda kendi özel insurance, sigorta şirketi olan, kendi hastaneleri olan büyük bir grup. Dolayısıyla en azından tedavi sürecinde finansal desteğin yanı sıra hastane tarafında da Allah kimseyi düşürmesin.
Evet ama 10 yıl beklemiş Berdi. Davayı, belli ki dava patlayacak diye anlaşmaya gitmişler.
Yani yok zaten demek oraya getirecektim ben. Yani bu kadar imkana sahipken kendi çalışanlarını bu kadar zora sokma. Ya senin hastanelerin var.
Evet, yatırı olarak.
Senin kendi özel sigorta şirketlerin var. Yani al onları, tedavisini yaptır. Sonucunda kanser bu. Hani baş ağrısı değil. Evet. Adam uzun süreli tedaviye ve rehabilitasyon sürecine ihtiyacı var. Allah da tüm kanser hastalarının buradan yardımcısı olsun. Gerçekten çok
amin, gerçekten
tedavi süreci zor bir şey. Vakti zamanında bir yıllar önce amile tarafında da fabrikada bildirilen, özellikle hamile bayandı galiba, hatırlamıyorsam sıkıntılı olduğu söyleniyordu. Sonucunda risk faktörünün yüksek olduğu yerlerde çalışanlara daha fazla imkan vermen gerekiyor ki insanlar en azından evine endişeyle dönmesin, korkuyla dönmesin.
Evet, Kim.com enteresan bir kişilik.
Kim
internet
Reis
girişimcisi. Kim Reis diyebiliriz buna. Gerçekten popüler bir kişi. Kişi Mega Upload'u kuran, daha sonrasında bu telif haklarından falan sıkıntı olunca Mega'yı kuran, sonra onu da satan ve şimdi de yeni bir şirket kurmadan öncesinde Mega'yı kötüleyen bir adam. Diyor ki Mega kontrolden çıktı. Artık Yeni Zelanda hükümeti orayı kontrol ediyor. Ben sizin için yeni bir şirket daha kuracağım, oraya gelin diyor. Şirketten de bir açıklama var Mega'dan. Bizim ismimizi kullanarak yeni şirketine reklamını yapıyor. Hiç kimsenin kontrolden çıktı, güvensiz olduğumuz falan yok diyor. Ne diyorsun bu işe?
Ne anladık biz bu işten?
Yani, ben de anlamadım. Yani adam çılgınlar gibi download servis üretiyor.
Yani videolar çekip goy goy yapıyor. Goy goy evet. Güzel yapıyor. Değişik eğlenceli videoları var ama. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İllegal işlere de bulaştığı çok konuşulan bir adam. Kim.com'un. Kime çalıştığı da belli olmayan bir adam.
Kimlerdeki gibi tip ama sunumlar falan.
Yani iri yarı, iri kıyım bir abimiz kendisi zaten. Paraya para demeyen de bir kişilik. Şimdi Mega tarafına tabii sattığı bir malı kötülemesi ilginç olmuş açıkçası bakıldığı zaman. Hani o sattı, yenisi yönetemiyor gibi tarzında. Ben şirketi burada haklı buluyorum. Kendi yeni kuracağı servisin reklamını yapıyormuş gibi görüyorum bence.
Bana da biraz öyle geldi yani. Kişi olarak çok güvenir birine benzemiyor.
Yani açıkçası. Evet, sonucunda ben bir röportajını izlemiştim. İkinci dakikada kapatmışım yani. O derece samimiyetsiz, güven vermeyen. Hani para kazanmak için, paraya para dememek için, eğlenceli hayatını sürdürebilmek için böyle tuhaf şeyler yapan bir adam. Ama tabii şey var. Mega özellikle tabii Mega Upload. Biliyorsun illegal content'in, içeriğin dağıtımı noktasında dünyanın en çok kullandığı servislerden bir haline dönüşmüştür. Ben bundan sonra çok yasaları uyacağını zannetmiyorum. Yine öyle şeylerden parayı vurup.
Açık kaynak kodlu bağışlarla yürüyecek bir download sunucu servisi kuracakmış. Bakalım hayırlısı
bağış,
artık.
Artık bir de bağış diyor. Senin benim cebimdeki evet, paraya da gözünü dikmiş.
Direkt olarak. General Motors'tan bir haber var. Biliyorsunuz Fiat Chrysler hacklenmişti arabaları. Şimdi ise General Motors'un hacklendiği konuşuluyor ve hacker nasıl hacklediğini de gösteriyor. Aracın kumandasını uzaktan ele geçiriyor. Arkadaşlar kapıyı açıyor, kapatıyor. Bana biraz Watch Dogs'ı hatırlattı. Çünkü genel olarak General Motors'un araçlarında kullandığı OnStar isimli araç kontrol servisi iPhone'dan veya akıllı diğer telefonundan aracı uzaktan çalıştırmayı, kapatmayı destekliyor. Aracın nerede olduğunu falan görüyorsun. Bu hacker arkadaşımız da bir cihaz geliştirmiş. Eğer siz o sistemi kullanırken yakınlarınızdaysa bütün o araçla iletişim şifrelerinizi çalıyor. Sonra bütün aracın kontrolünü kendisi ele geçiriyor.
Yani şimdi mesela BMW i8 kolundaki akıllı saatle Apple Watch'la bir takım fonksiyonlarını yönetebiliyorsun. Evet. Şimdi bir takım araştırmalar var. Örneğin deniyor ki 2020 sonrası için en az 50 milyon connected drive dediğimiz internete bağlanabilen, birbiriyle haberleşebilen, konuşabilen akıllı otomobiller. İlla otonom olması şart değil. Akıllı fonksiyonlarla bezenmiş otomobiller piyasaya çıkacak. Çünkü şimdi bakıyorsun Fiat'tan sonra hemen bunun gelmesi esasında ne kadar büyük güvenlik açıklarının olduğunun en büyük göstergesi. Hele ki bir network varsa ve kablosuz bağlantıyla bir şekilde cihazları otomobille etkileşim hale getirebiliyorsan hackerların direkt hedef haline geliyorsun. Evet. Kaldı ki işte Fiat'ta da biliyorsun kablosuz internet erişim sağlanabilecek servis üzerinden aracın statik IP'si bulunup oradan yola çıkarak hackleme durumu gerçekleşmişti. Bundan hemen sonra Tesla'nın sisteminde de bir güvenlik açığının ortaya çıkması iyice endişeleri arttırdı. Ki Tesla bir güncelleme yayınladı. Hoş onların sistemi zaten her konuda olmasa bile belli güncellemelerde over the air dediğimiz otoyoluyla güncelleme vermeye müsait ama bunların çoğu değil.
Ve General Motors bir güncelleme vermiş, o da işe yaramamış bu arada.
Ya ne olacak işte bunlar şimdi servise girecekler. Her bir otomobil için 2-3 saatlik güncelleme sürecek. Ekstra maliyet, ekstra külfet. Güncelleme gelse bile bu nasıl o arabayı biner misin Mesut?
Çok tehlikeli.
Yani ailenle ya. Bir geziyorsun. Dışarıdan zibidinin birisi şey yapacak sana yani. Hani
evet. Telefonun arabanın motoru kapatacak ki. Yani yolda giderken yani. Motorun kapatılması Allah korusun. Her türlü sonuca neden yani, olabilir.
Sonucunda hani Euro NCAP çarpışma testleri diyoruz ya. Belki de otomobiller için bir interaktif özellikleri yönelik bir çarpışma testi olmalı.
Evet. Belki de hackerları orada bir kurul oluşturacaklar. Güvenlik açıklarını
test edecekler. Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar muhtemelen iyi niyetli de olabilir tamam mı? Sonuçta otomobil üreticilerine doğru yol göstermenin çalışmaları da olabilir. Zaten General Motors da yardım istemiş evet. Tekleyen kişiden ama ne ödüyor belirsiz insanlar da var ya. Bu bilgiye sahip olup işte geçenlerde bir hacker belgesine de inandık. Orada da bazı yine değişik tipler var. Kötü niyetli, sevmediği bir adamın ailesini tehdit altına sokabilir yani. Sonucunda...
İşte yurt dışında bir yorum vardı. Hangi diyor sivri zeka aracın diyor kritik kontrollerini böylesi bir sisteme bağlar. Altta bir cevap var hükümet. Evet gerçekten çok enteresan. HoloLens geliştiricilerle 2016 yılında buluşacakmış. Bizle ise 2020 yılında. Herhalde bu da yalan olacak Berdi.
Ya eğer ertelenmezse 2016'da geliştiriciler görecek. Biz evet. Bu biraz Google Glass hikayesine dönecek gibi. Geliştirici versiyonu diye hani markete girip bulabildiğim ürün oldu mu olmadı çok kolay. Evet,
Microsoft CEO'sunuz BBC'de yaptığı röportajda 5 yıllık bir plandan bahsediliyor. 5 yıl geçmez ya.
Ya Microsoft CEO'su geçen yılda kimse üretmezse biz Windows 10 üretiriz diyordu. Şimdi HoloLens ile ilgili böyle değişik açıklamalar yapmış. Yani zaten ben ilk çıkacak ürünlerin tanıtıkları ürünler gibi olacağı konusunda bazı endişelerim var.
Ya tam zaten anlamıyla... gösterilenlerine gösteriyor, çevreni o hale getiriyor ama anlatılanlar ne? Şu kadarcık bir alanda görüyorsun her şeyi. Yani etrafın o hale dönmüyor. Şu kadarcık bir kare var. Fovu çok düşük. O yüzden de çok da keyif vermiyor.
Yani 120 derece gören kamerada 60 dereceyi sana vermişler. Orada daha dar bir alanda çevreyi görüp etkileşim sağlıyorsun. İşte doktor sen iskelet, vücut anatomisini görüp üzerine bir şeyler değiştirebiliyorsun falan. Ama bilmiyorum ya sonucunda Windows 10 üzerinde çalışan kendi işlemcisi GPU'su olan karmaşık da bir sistem esasında. Çok hani kolay bir altyapısı yok mimari olarak. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Bunun ticarileşmesi ve son kullanıcıyla buluşmasının çok yakın gelecekte olacağını düşünmüyorum.
İyi bir Windows 10 reklamı oldu ama.
Güzel bir Windows 10 reklamı oldu. Hani keşke çıksa. İnteraktivitenin arttığı, çeşitli kullanım alanlarının geliştirilebileceği, başta sağlık olmak üzere ki Microsoft da zaten o tarafa vurgu yapıyor ama vaat ettikleri çok kolay değil. Şu anki evet. teknolojik gelişen bakıldığı için Oculus'a bakıyorsun. Kaç yıllık bir süreçten sonra şu anki haline gelebildi ki şu anki haline mükemmel demek de evet. çok kolay
bu
değil.
Bu Oculus'un kat ve kat, fersah fersah üstünde bir teknoloji gibi görünmekte. Bakalım hayırlısı diyelim 2020 yılında kim öle kim kala.
Yani bakalım Windows, gerçi artık Windows ondan sonra rakam da yok. Windows servis oldu. Windows'un 2020 servisinde belki çalışması için gerekli evet. güncellemeyi de verirler bize.
İnsan araçlarının uçtuğunu gördük. İnsan araçlarının kamera taşıdığını gördük. Sigara, lahmacun taşıdığını gördük. Şimdi ise tıbbi malzeme taşıyacaklarmış arkadaşlar. Ve denemeleri yapılmış. Tabii ki bir üniversitede John Hopkins ve Makerere Üniversiteleri.
Makerere, Afrikalı Üniversitesi.
Herhalde. Çünkü Afrika'da bu tip şeylere daha çok ihtiyaç oluyordur. Uzak noktalardaki kan örneklerinin merkeze gelip işlenip tekrar geri gönderilmesi üstüne bir deneme yapmışlar. Ve uçak 100 kilometrelik mesafeyi 40 kilometrede gidip gelebilmiş. Bu tabii ki deneysel bir alanda yapılan çalışma. Böylece diyorlar işte trafiğe takılmadan, mesafe korkusu olmadan dronlarla uzak noktalardaki kan örneklerini alıp test edip analiz edip geri gönderebileceğiz. Hastalıklara daha hızlı çare bulabileceğiz. Güzel bir deneme olmuş artık.
Ya şimdi bu John Hopkins, ben bir ara başka bir konuya merakımdan dolayı araştırmıştım. Hakikaten sağlık alanında yeni teknolojilere çok ciddi yatırım yapan bir sağlık grubu. Ülkemizde de bir özel sağlık şirketiyle, sağlık kurumuyla işbirlikleri var. Yine Türkiye ve Amerika arasında belli bir tıbbi anlamda belli bir interaksiyon söz konusu. Yani herhalde drone'un şu ana kadar görebildiğiniz en faydalı kullanım alanlarından evet. birisi oldu. Çünkü büyük şehirlerde her ne kadar gelişmiş bir takım sağlık kuruluşlarına ulaşabilsek de trafikten dolayı ulaşamıyoruz. Afrika gibi ülkelerde ise yolun yok ki ulaşabilesin en yakın sağlık kuruluşuna ki zaten en yakını genelde belki kilometrelerce, binlerce evet. uzakta olabiliyor.
Bir sağlık ocağı dibinizde olabiliyor ama gelişmiş kan testlerini yapamıyor. Böylece kan örnekleri merkeze bozulmadan yolluyor. Da merkeze yollama şansına erişecekler. Güzel bir özellik. İnşallah bir an evvel kullanılırken görürüz bu tip yerlerde.
Özellikle işte gelişmekte olan ülkelerde, Afrika gibi ülkelerde maalesef bu tür şeyleri hastalık çok belli hastalıkların yaygın olduğu yerlerde çok ciddi ihtiyaç olabiliyor. Ya insan hayatı bazen dakikalarla yarışabiliyorsun ya. O yüzden umarım yaygınlaşır ama tabii ki bunu tam anlamıyla kullanılabilir hale getirmek de çok kolay değil.
Uzun zaman
operatörleri olacak.
Düşecek. Belki şimdi sen kan örneklerini yükledin. Adamdan kan aldın. Bilmem kaç örnek. Uçak düştü.
Düştü evet. Yani belli soru işaretleri var. Güvenilebilirlik ve sürdürülebilirlik evet. anlamında. Ama umarım hayata geçer de insan hayatına katkı alacak bir alanda kullanımı yaygınlaşır.
Doğadan ilham alan robotları çok gördük. Kimisi uçuyor, kimisi kaçıyor, kimisi koşuyor ve bir tanesi de su üstünde zıplayabiliyor artık. Genel olarak robotun su üstünde zıplayabilecek halde küçük ve hafif olması zaten bence burada asıl teknoloji. Yani ben suyun üstünde ağırlığının kaç katı basınç yapabiliyormuş? 16 katı kuvvetle sıçrayabilmesini bir kenara koydum Erdi. O kadar küçük bir nesneni robot haline getirebilmesi inanılmaz bence.
Zaten vakti zamanında bu hayvanlarla ilgili araştırmalar vardı işte. Yanlış hatırlamıyorsam Hakan Şükür'ün kafa topuna çıkmasından galiba bir insan kendi boyunun kaç oranında sıçrayabilir diye dediğiniz hayvanlarına doğrudan gönderme yapılıyordu. Ben burada şey açısından heyecanlı buldum bunu. Bir takım su hayvanlarının belgesel seviyesinde görüntülenebilmesi için böyle cihazlar çok ciddi iş alanı yaratabilir. Çünkü görüntüleme teknolojilerini çok ufak sensörlerle artık çok ciddi görüntüler yakalayabiliyorsun. Bakıyorsun. Ya suyun kendi momentumun dışına çıkmayan, yani özel bir dalga da yaratmayan evet. bir robot olmuş. Dolayısıyla o tür belgesel görüntüler için belki ileride ticarileşebilir.
İnanılmaz duruyor gerçekten. Bakalım nasıl sonuçlar doğuracak. İnşallah askeriden önce sivil amaçlarla kullanılır arkadaşlar. NASA yeni simülatörüyle web üzerinden Curiosity'yi kontrol etmenizi sağlıyor. Bana çok enteresan geldi. Çok güzel bir araç yapmışlar. Web sitesinden giriyorsunuz, tıklıyorsunuz. Hemen zaten altta detaylı haberler kısmında bu linke de ulaşabilirsiniz. Ve Curiosity ne yapıyor? NASA'da nasıl gidiyor? Nasıl komutlar işletiyor? Üstünde nasıl mekanik parçalar var? Bunları deneyebiliyorsunuz. Ben biraz denedim. Bu videoda onları görüyorsunuz. Güzel yapmışlar ve web sitesinde çalışması çok enteresan.
Çok iyi düşünmüşler ya. Evet. Hani sonucunda uzaydaki çalışmaların nereye gittiğini ya da oradaki görüntüleme sistemlerinin nasıl kullanıldığını, aracın nasıl çalıştığını görebilmek açısından faydalı olmuş. Az önce Oculus diyorduk. Alışık Oculus'un varsa ve desteklerse direkt Mars'tasın ya.
Evet doğru. Gerçekten inanılmaz.
Artırılmış gerçeklik için bence muazzam bir fırsat olmuş. Belki de yakın gelecekte Oculus NASA'yla bir işbirliği yapıp bunun artırılmış VR versiyonunda yaparlar.
Sivil havacılık, sivil dronlar dediğimizde DJI burada önemli bir yere sahip. Çünkü gerçekten dronları paketten çıktığı gibi uçabilen, kablosuz olarak kilometrelerce öteden görüntü yollayabilen İyi bir firma. Dronları stabil uçuyorlar. GPS destekli yön bulma sahibi sayesinde kontrolden çıktıklarında geri dönebiliyorlar. En son Phantom 3 Pro'yu ve Advanced ve Professional duyurmuştu. Bunlar pahalı dronlardı. Bir tanesi 1000 dolar, bir tanesi 1250 dolardı ve 4K çekim yapabiliyorlardı. Şimdi standart versiyon duyurmuş durumda bu dronların. Bu dronda mesela GLONASS desteğini çıkartmışlar. 4K kamerayı 2K'ya düşürmüşler. Ama genel olarak Phantom 2 Vision Plus'la karşılaştırıldığında daha uzun havada kalma süresi, daha iyi bir kamerayla.
Kamerası yere bakmıyor galiba
evet,
değil mi?
Evet, yere bakmıyor. Bu tip özelliklerle donatmışlar. Yine alınabilecek bir drone olmuş. Fiyat konusunda gerçekten 800 dolarlık fiyatıyla da hani paketten çıktığı gibi kullanılabilecek dronelar arasında en iyilerden bir tanesi. Ha, görüntüyü bu arada Full HD olarak aktarmıyormuş artık cihaza.
Özel bağlantı teknolojisi yok burada.
Evet, 720p ile aktarıyormuş. Kendini şey olarak kullanıyor. Yine Wi-Fi
ya, görüntüleme konusunda ticari işler yapmıyorsanız bence Vision 2 Plus'ın yeni tercih edilebilecek model olmuş. Çünkü kameranın yere bakmaması çok dert değil. Belki ileride bir gimbal güncellemesiyle onu kendine çözebilirsin. Gerçekten GoPro vesaire takmak isteyebilirsin. Ürün gamını geliştiriyorlar. Farklı fiyat segmentlerine, farklı kullanıcılara hitap eden ürünler. Ama tabii diğer taraftan rekabet de arttı. İşte 3D Robotics'in yaptığı muazzam bir robot vardı.
Evet.
Şimdi bu sene sonunda GoPro'nun yaptığı drone'u da göreceğiz. Ama tabii DJI her zaman bizde ayrı bir yeri olacak. Bu drone'ların ticaretleşmesi ve sivil havacılıkta bu kadar yaygınlaşmasının önünü açan firma oldu DJI.
Şimdi sivil teknolojilere baktığımızda Erdi ne dedi? Bazı firmalar şair çalıştırıyor dedi. Bazı insanlar insan bilinci çalıştırıyor dedi. Ve bu insanlar sayesinde teknolojik cihazlar korkunç görünmüyorlar bizlere. Gittiğimizde satın alıp kullanmaya başlayabiliyoruz. Bir saat kolunuza taktığınızda onları ürkmüyorsunuz. Çocuğunuz da genelde ürkmüyor. Ama şimdi öyle bir teknoloji var ki herkes bunu ilk gördüğünde bir ürker. Yılansı bir robotik şarj istasyonundan bahsediyoruz. Tesla için üretilen.
Yani ben izlerken çok korktum, onu söyleyeyim. Hakikaten ürkütücü bir
şak şak değil mi?
Aynen. Çok değişik zaten yorumlar da vardı sosyal medyada.
Demişler ki aman dikkat et o alet şarjı farklı bir yere eklemesin demişler.
Yani sonucunda Tesla, Elon Musk, Tesla'nın CEO'su geçtiğim sene açıklamış robotik bir şarj yöntemi üzerine çalışıyoruz diye. Çünkü şey istemiyor ya adam. Ultra gelişmiş bir otomobil yaptım. Eski otomobiller gibi sürücü inecek, kabloyu oraya takacak. Onu istemiyorum diyor yani. Orası da gelişsin diyor.
Evet.
Zaten dikkat edersen Amerika çapında ve Avrupa'da da yine keza kendi özel şarj istasyonlarını yaygınlaştırıyorlar. Diyor ki sen Tesla Model S'ini aldın, paranı ödedin, arabanı istasyona götürdün, onu bırak da kol çeksin oradan kendi kendine. O şey porta girsin.
Evet, ama dikkat edin, kapı açmak bilen için oralarda bulunmayın. Robotun ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Bu haberle birlikte de bu programın sonuna geldik.
Sinsi yılanlı.
Sinsi yılanlı haberinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.